Ayarım 9, sayfa 99. Hele içlerinden biri, sanırım haftalık magazinlerden birinin sulu yazarı, sinirime öylesine dokunmuştu ki az kalsın yüzün tam orta yerine yumruğumu geçirecektim. Neyse ki sistem apar topar beni oradan uzaklaştırmıştı. Dönüşte arabanın içinde konu tekrar açılmış ve sisteme ilk defa hafif bir ağız dalaşı yapmıştım. Tartışma sırasında bir ara sevgilim, "Çok kıskançmışsın, bu yanını hiç bilmiyordum," demişti. Uzun uzun düşündüğümü hatırlıyorum. Haklıydı. Ne var ki o güne kadar ne denli kıskanç biri olduğumu ben de bilmiyordum. Sanki İstinye'de yağmur daha fazla yağıyordu. Bebekten bulduğum taksiyle İstinye'deki kavşağa geldiğimde çılgın gibi arabayı durdurup atladım. Gözlerim sistemi arıyordu. Melül melül etrafa bakındım. Burada da yoktu henüz. Daha gelmemişti. Hiç gelmeme ihtimali var mıydı? Bilemiyordum ki. Ama bu mümkün değildi. Mutlaka gelecekti. Geleceğine, yeniden bana döneceğine inanmak zorundaydım. Zira ben sıradan bir kula müsesser olmayacak bir anlaşma tarafıydım. Azrail ile sözleşme yapmıştım. Azrail mutlaka sözünde dururdu. O Tanrı'nın bir elçisiydi. Aksini düşünemezdim. Yapacağım tek şey beklemekti. Artık her şeyin ilahi bir ayarlama olduğundan da emindim. Bugün Aralık'ın 15'iydi. Sevgilimin doğum ve ölüm seneyi devriyesiydi. Azrail'in kavuşmamız için bana verdiği tarih bir rastlantı olamazdı. Onun canını aldığı günü biliyor ve bir cemile olarak bana yine aynı tarihte iade ediyordu sevgilimi. Üç yol ağzı hareketli bir noktadaydı. Sırtımı denize çevirip beklemeye başladım. Sabahtan sistemle tanışmamıza vesile olan kazanın olduğu yerde, şimdi de ölümüne sebebiyet veren kazanın bulunduğu mahalledeydim. Kaderimizin kesiştiği nokta bu iki yerden biri olmalıydı. Başka bir olasılığı düşünemiyordum. Daha doğrusu başka bir ihtimal aklıma gelmiyordu. Hata mı ediyordum acaba? Bunların dışında sistemi bekleyeceğim başka bir yer olabilir miydi? Artık iyi çalışmayan, bana oyunlar oynayan, hastalanan beynimi kurcalamaya tekrar tekrar düşünmeye çalıştım. Kaderimiz başka nerede kesişmiş olabilirdi? Mantık süzgecim pek tabii ki ancak insana has bir mekanizma içinde çalışacaktı. Oysa bu durum olağan insan hayatının içinde kalan fizik ötesi ruh aleminin, maddi dünyanın ve düzenin şartlarıyla mukayese edemeyeceğim bir haldi. Bilemediğim bir ortamda hata yapmam çok normal değil miydi? Havsalamın alamadığı bir ortamdaydım şimdi ve ölü bir sevgilinin hayata dönüşünü bekliyordum. Bunun bir kuralı, düzeni olamazdı. En azından bir fani olarak. Benim için idrak mümkün değildi. Kendimi aldatmamalıydım. Yapacağım tek şey inanmak, ümit etmek ve beklemekti. Ben de öyle yapmıştım. İstinye'deki kavşakta saatlerce beklemiştim. Trafik lambalarının tam önündeydim ve binlerce araç kurallara uyarak durmuştu önümde. Her seferinde yüreğim çarpıntılar içinde o vasıtalardan birinden sistemin çıkacağını, bana gülümseyeceğini ya da el sallayacağını umarak beklemiştim. Griyi yoğun bulutlarla kaplı ve sürekli yağış altındaki havada akşama ettim. Kısa süreli gün ışığı yavaş yavaş kaybolup yerini yeni bir gecenin karanlığına terk etti. Önce sokak lambaları yandı. Sonra zifiri karanlık içimdeki ümitleri yavaş yavaş yok ederek geceyle birlikte ruhuma sindi. Sistem hayatımın tek unutulmaz kadını gelmemişti. Ama ben hala bekliyordum. 15 Aralık günü o gece saat 12 çalıncaya kadar devam edecekti. Belki bin kere bakmıştım bileğimdeki saate. Tekrar baktım. Gecenin 10'uydu. Hafta arası bir Aralık günü bu saatte trafik oldukça azalmıştı artık. Ama bende takat kalmamıştı. Bacaklarım bedenimi taşıyamaz hale gelmişti. Omzumu kaldırım üstündeki bir ağaca dayamış, saatlerce o vaziyette beklemiştim. Sadece 2 saatim kalmıştı. Ümit, insanoğlunu hayata bağlayan tek ruh haliydi. Şu son 2 saat içinde sevgilimi göremezsem her şeyin biteceğine inanmaya başlamıştım artık. Azrail bana oyun oynamış olacaktı. Bu kesindi. O 2 saat de geçecekti. Sistem yoktu. Gerçek yıkımı asıl o zaman yaşadım. Hayallerle dolu ruhumda çöküş başladı. Dizlerim tutmaz oldu. Yaslandığım ağaca tutuna tutuna çömeldim. Artık dizlerim beni taşımaz olmuştu. Islak kaldırımın üstüne serilip kaldım. Baygın değildim ama fiziksel yorgunluğum öylesine yoğunlaşmıştı ki dermanım kalmamıştı. Kaç saatten beri ağzıma bir lokma bir şeyin girmediğini anımsadım. Yine de açlık duymuyordum. Gözlerimin kararması açlıktan değil, ruhumun ümitsizlik denizinde boğulmasından kaynaklanıyordu. Mutlak tükenmiştim artık. Ne kadar süre kaldırımın üzerinde öylece serilip kaldığımı anımsayamıyordum. Zaten zamanla olan ilişkim aylar önce sona ermişti. Gece gündüz sabah akşam benim için bir anlam ifade etmiyordu. Ben sanki zamanın dışında yaşayan bir insandım. Beni kaldırımdan geçen bir sarhoş, tipik bir şarapçı kaldırmıştı yerden. Bir başka zaman sokakta görsem tiksinerek bakabileceğimi, saçı sakalı birbirine karışmış bir berduş üzerime eğilmiş, "Kalk dostum, kalk, bu havada kaldırım üstünde sabahlarsan sabaha mortiyi çekersin," diyordu. "Karayel seni dondurur. Donarak ölmek boktan bir şeydir. Evin barkın yok mu?" Adamın kirpas içindeki yüzüne baktım. Gücüm, konuşacak halim hiç kalmamıştı. Ama o kahrolası uyuşmuş beynim hala çalışıyordu. Tamamen tükenmemişti. Şu şarapçıdan ne farkım vardı sanki? En az onun kadar pis ve çamurlara bulanmıştım. Beyni alkolden çürümüş şarapçı bile beni sarhoş sanmıştı. Koluma girdi. Destek olarak ayağa kaldırmak istedi beni. Bana kalsa sonsuza kadar o ıslak ve soğuk kaldırımda yatardım. Yaşamın anlamını çok önceden yitirmiştim. Ama şu hain Azrail giderek bana fena bir oyun oynamıştı. Önce bana ümit vermiş, hayatla aramda attığım köprüleri yeniden kurdurmuş ve bugün de geleceğime olan ümit gemilerimi birer birer yakmıştı. Ben zaten yaşayan bir ölüydüm. Acaba ilahi düzen bana neden bu oyunu oynamıştı? Manevi alemin yaratıkları benden hiç de adil olmayan bir intikam mı alıyorlardı? Şarapçı yine de uyanık biriydi. Beni ayağa kaldırınca uzun uzun süzmüştü. Konuşamadığım için sadece onun kirpas içindeki yüzüne bakıyordum. Sırtımdaki giysiler her ne kadar sabahtan beri ıslanmaktan ötürü lök gibi olmuşlarsa da onların iyi kumaşlardan ve pahalı konfeksiyon mağazalarından satın alındıklarını anlayacak kadar uyanıktı. "Vay Beyzadem," diye yayvan ve kelimeleri uzatarak mırıldandı. "Sen pek bizden birine benzemiyorsun. Sarhoş da değilsin galiba. Yoksa kaza mı geçirdin?" Evime gitmek istiyordum artık. Yapacağım hiçbir şey kalmamıştı. Ama çenelerim kilitlenmiş gibiydi. Sadece başımı salladım. Sarhoşun bakışları farklılaşmıştı. Tekrar sordu bana. "Kaza mı? Araba mı çarptı?" Soruyu sorarken dengesizlikten başı iki yana sallanıyordu onun da. Gerçekten de bir kaza geçirmiştim. Ama bana çarpan araba değil, Azrail'in ta kendisiydi. Güçlükle dudaklarımı aralayıp evet dedim. "Hastaneye gitmek ister misin?" "Hayır. Bana bir taksi çevirebilir misin?" Kopça gibi ufak gözleri derin çukurlar içindeki yüzünde ışıldadı. "Param var mı?" Lanet kafam, bu şartlar altında dahi çalışıyordu. Herifin pis yüzündeki parıltıları görünce beni soymaya kalkışacağını düşündüm. Hiç önemli değildi. Cüzdanımdaki tüm paraları ona verebilirdim. Yeter ki bana evime dönecek kadar bir para bıraksın. "Bana bir şarap parası verir misin?" Tekrar olumlu anlamda başımı salladım. Şarapçının kaşı gözü oynadı. Kolumu bırakıp caddeye döndü. Artık seyrekleşen, nadir geçen arabaları el kol hareketleriyle durdurmaya çalıştı. İki boş taksi önce yavaşlamış ama onu görünce başlarına bela almamak için hemen gazlayıp uzaklaşmıştı. Şarapçı öylesine sarhoştu ki bazen ayırıp yapamayıp taksi sanarak özel arabalara da el sallıyordu. Nihayet insafa gelen bir taksi durmuştu önümüzde. Şoför ırık giyim bir gençti. Gerekirse iki sarhoşu bir avazda haklayacak cinsten. Önce arabadan inip bizi iyice süzdükten sonra gök gürültüsünü andıran bir sesle sordu. "Nereye gideceksiniz?" Şarapçı sallanarak bana döndü. "Sahi yahu nereye gideceksin sen?" diye sordu. Şoföre "Arnavutköy'e," dedim. Sonra elimi cebime atıp sarhoşa banknot dolu cüzdanımı açıp bir 100 dolar uzattım. Sarhoş sokak lambalarının ışığı altında elimden kaptığı parayı yadırgayarak bakıp inceledi. "Vay be," diye homurdandı. "Ulan dolar bu. Kalpazan falan değilsin değil mi dostum? Yani bu para sahte değil." Başımı salladım. Şoför de yadırgayarak bakmıştı ama hala elimde tuttuğum kalın cüzdanıma. Gecenin bu vakti üzeri sırılsıktan ve çamurlar içindeki adamın acınacak haliyle elimdeki kalın cüzdanı bağdaştıramıyorlardı zahir. "Atla arabaya," diye söylendi bana. Ama bu sefer sesinde daha yumuşak ve saygılı bir hava vardı. Eve döndüğümde titriyordum. Hasta olacağımı anlıyordum ama yapacağım bir şey yoktu. Bedenim de ruhum da bu şoku kaldıramayacaktı. Bitkin bir şekilde ışıkları yakıp öylece odanın ortasında durdum önce. Tıpkı dün geceki gibi salonda Azra'yı bulacağımı ummuştum. Bana bir açıklama yapmak zorundaydı. Beni böyle bir oyuna getirip aldattıktan sonra yüzüstü bırakamazdı. Bana hesap vermesi gerekecekti. En azından onu Tanrı'ya şikayet edecektim. Oynadığı adice oyun benim gibi Tanrı katında seçilmiş bir kula reva olamazdı. Belki de çıldırmak üzereydim. Zaten hasta olan sinirlerim bu son olaylar yüzünden iyice bozulmuştu. Yaşayan bir insan Azra ile görüşmesi, onunla pazarlığa oturması ve bir anlaşma yapması akla mantığa sığar mıydı? Şu an bile evde Azra'yı bulacağımı, yeniden karşılaşacağımı sanmıştım. Hepsi halüsinasyondu bunların. Beynimin yarattığı, gerçekle hiç ilgisi olmayan düşler, hayaller. Salon tam ortasında dizlerimin üzerine çöküp ağlamaya başladım. Elimden başka bir şey gelmiyordu. İki gün ateşler içinde yattım, aç bir ilaç. Bütün gün yağmur altında kalmaktan öylesine üşütmüştüm ki dermansızlıktan kırılıyordum. Tek içtiğim şey suydu. İyi bir tesadüf, ikinci günün akşamı Hayri Efendi geldi. Hayri Efendi babamın yetiştirdiği bir tezgahtardı. Babamın bıraktığı mirasın bir parçası. Neyse ki kapıyı çaldığında kendimdeydim, bezinin sesini duyabilmiştim. İnleyerek kalkmış kapıyı açabilmiştim. Beni o halde görünce gözleri irileşmiş. Ne oldu size böyle küçük bey diye söylemişti. Konuşacak halim yoktu. Zar zor bana bir doktor getir diyebilmiştim. Size kendi hakkımda yeterli bilgi veremedim henüz. Yaşam şeklime bakıp işsizliğime rağmen standartımın pek de yabana atılır cinsten olmadığını tahmin etmiş olabilirsiniz. Aslında halk arasındaki yaygın deyişiyle tam bir miras yediydim. Herhalde durumumu açıklayan en uygun kelime bu olmalıydı. Asla fakir bir adam sayılmazdım. Hatta fakirlik ne kelime? Pek çok zengin sayılan insanın bile üstünde bir gelir seviyem vardı. Babamdan kalan gayrimenkullerin irahatlarıyla her türlü maddi imkana sahiptim. 2-3 yılda bir içlerinden birini akozyon fiyatla satmama rağmen geriye kalanlar beni yine de gül gibi geçindirirdi. Ayrıca bu işlerin sürdürülmesi için Hayri Efendi gibi namuslu, sapına kadar güvenilir, temiz karakterli, 5 kuruşa tenezzül etmeyen bir vekil harca sahiptim. İkinci gün akşamı bir doktor tarafından muayene edildim. Teşhis şiddetli soğuk algınlığıydı. Verilen antibiyotiklerle 2 gün içinde ateşim düşeceği, bir hafta kadar da yatak istirahatiyle sağlığıma kavuşacağımı söylemişti doktor. Doktorun tavsiyesine riayet edeceğimi hiç sanmıyordum. Özellikle ateşimin düşmesinden sonra kendimde biraz derman bulabilirsem yine sokaklara fırlayacağım. Amaçsız ve sokaklarda sürteceğimi biliyordum. Son bir yıl içinde kapalı mekanlarda fazla kalamama gibi bir derde müptela olmuştum. Uykusuzluktan bitkin düştüğüm hallerde eve sırf yatmak için geliyor. Bunun dışındaki zamanlarımı hep sokaklarda geçiriyordum. Hele yeni bir nöbete yakalanırsam evde kalmam mümkün değildi ve aksi gibi yağmurlu hava devam ediyordu. Nedenini tam bilmemekle beraber uzun süreli yağışın nöbetlerimi tetiklediğinden farkındaydım. Hayri Efendi beni evladı gibi severdi. Son 2 yılda kapıldığım hastalığı o da biliyordu. Daha o gece evine telefon etmiş, yaşlı karısı Vesile Hanım'ı çağırtmıştı. Kadıncağız büyük bir iştenlikle bana çorbalar, yemekler pişirmiş, çeşitli meyve suları sıkmıştı. 4. günün sonunda ateşim düştü. Yavaş yavaş sağlığıma kavuştum. Ateşin verdiği dermansızlık bir süre daha sürmüştü. Ama beni asıl şaşırtan şey yatakta geçirdiğim süreç içinde hiç nöbetin gelmemesiydi. Bunu yadırgadığımı söylemeliyim. Mantıklı bir sebep bulamıyordum ama günün herhangi bir vakti içimden taşan kendimi sokağa atma krizlerini yaşamıyordum artık. Sistemi unutmuş muydum? Kesinlikle hayır. Belki eskisinden daha fazla hatırlıyor. Kolumu karadımı kımıldatamadan yatağımda yattığım sıralarda onu daha fazla düşünüyordum ama ruhsal bir gerginliğe, bunalıma düşmüyordum. Ayrıca acıkıyor, susuyor ve normal insan gibi biyolojik ihtiyaçlarımı şuurlu bir şekilde yerine getiriyordum. Hatta belirli zamanlarda almam gereken antibiyotiklerimi bile ihmal etmiyordum. Bende bir şeyler değişiyordu. Huzura, iyiliğe, düzelmeye giden bir şeyler. İlk birkaç gün bunu kavramakla geciktim. Evdeki her şeyle öyle ilgisiz kalmıştım ki bir başkasının sanki alelade bir yabancının evinde yaşar gibi hissettim kendimi. Her şey benden uzaklaşmıştı. Eşyalarıma hatta ailemden kalanlara bile ilk defa görüyormuş gibi bakıyordum. O zaman kavradım. Bunalıma düştüğüm andan beri yalnızca görmek istediklerime bakmış, o objeleri tanımış, diğerlerini vurdum duymazlığa gelmiştim. Bunu keşfettikten sonra ilk olarak çalışma odama girdim. Son 2 yıl içinde kim bilir kaç yüz kere bu odaya girmiştim. Ama tavana kadar çıkan kitap raflarının pisliğini, nadire mesleki kitaplarımın toz içinde kaldığını ilk defa görüyordum. Duvara asılı tablolarımı yeniden zevkle seyretmeye başladım. Her tarafı kaplayan sistemin fotoğraflarına da göz attım. Aynı burukluğu yine hissettim içimde. Aynı acı ve hüznü tekrar yaşadım ama bir farklılık vardı. Onun öldüğünü ve bir daha asla ona kavuşamayacağımı anlamıştım. Gerçek buydu. Odanın ortasında karmaşık duygular içinde kalarak bekledim. Bir süre kendimi dinledim. Acaba yeni bir krize kapılacak, koşa koşa evi terk mi edecektim? Hayır, içimdeki kaçmak, bilinmeyene sığınmak dürtüsü kabarmıyor, beni tetiklemiyordu. Emin olmak için pencereye yaklaştım. 2 senedir yıkanmamış, rengi kirden sarıya dönmüş tülleri çekerek dışarıya baktım. Hava yine kapalıydı ve yağmur atıştırıyordu. Artık bir aşama geçirdiğimi anlıyordum. Sanki ağır bir hastalıktan çıkmış, nekaat devresine girmiş gibiydim. Ama söz konusu hastalık birkaç gün evvel tutulduğum soğuk algınlığı değil, 2 senedir ruhumu kemiren ruhsal çöküntüydü. İtiraf etmeliydim ki o an içimi tatlı bir huzur kaplamıştı. Daha ziyade ölüm karşısında yenik düşen irademe yeniden kavuşmanın ve gerçekleri kabul etmeye hazır hale geldiğimi anlamanın rahatlığıydı bu. Sistemin ölümünden sonra evime gelen tek kişi Hayri Efendi'ydi. Onu da sadece salona aldığımı anımsıyordum. Evin diğer bölümlerine kimse ayak basmamıştı birkaç gün evveline kadar. Ateşten kıvranarak yattığım sırada Vesile Hanım gelmişti. Kimseyi kabul etmemiş, sevgilinin bana yadigar kalan izlerinin başkaları tarafından zedelenmesine, ortadan kaldırılmasına izin vermemiştim. Çalışma odamdan çıkarak her tarafı dolaşmış, diğer odalara, mutfağa, banyoya bakmıştım. Her tarafta 2 yıllık pisliğin izlerini görüyordum. Sanki bu evde ben yaşamamıştım. Tek temizlenen ve derlenip toplanan yer mutfaktı. Herhalde onu da soğuk algınlığım sırasında yemek yapmak için gelen Vesile Hanım düzenlemişti. Yatak odama dönüp merakla gardırobu açtığım sırada yeniden korkar gibi oldum. Sistemin evime getirdiği bütün giysileri oradaydı. Resimlerinden değil ama elbiselerinden huylanmıştım. Beni nöbetin o soğuk pençesinin kıskıvrak yakalayacağını sanmıştım bir kere daha. Fakat umduğum gibi olmadı. Hatta cesaretimi toplayıp onlara dokundum. Okşadım. Garden Park'ta giydiği sarı ipek elbiseyi askıdan alarak yüzüme gözüme sürdüm. O acı kor gibi yüreğime oturdu ama iyiydim. Her normal insanın özlemekten duyduğu tabii ızdırabı çekiyordum. Çaresizlik ve tekevül. Hakikatleri kabullenmenin kaçınılmaz teessürü. O zaman evin yaşanmayacak kadar berbat ve terk edilmişliğini bir kere daha içim burularak anladım. Yeniden hayata dönüyordum ve burada yapılacak çok iş vardı.